Ayrım 26. Kusursuz Plan. Clive Cussler, sayfa 299. Bell toplantı odasına girince Bronson ve dört Van Dorn ajanının orada olduklarını gördü. Bronson hemen yanına girip elini sıktı. ''Seni sağ gördüğüme çok sevindim. Tonlarca moloz altında kaldın diye korkuyordum.'' Bell zoraki bir gülümsemeyle Mario'nun apartmanının sadece ön duvarı yıkıldı ama dairenin içi perişan halde dedi. Sonra da odanın içinde etrafına bakındı. Curtis'i göremeyince arttan haber var mı diye sordu. Odadakilerin yüzündeki ifade her şeyi açıklıyordu. Art kayıp dedi Bronson üzgün bir sesle. Palace Otel'den ofise gelirken tonlarca tuğlanın altında ezilmiş olduğunu sanıyoruz. Toplayabildiğimiz bilgilere göre iki ajanımız daha yaralı veya ölü, henüz bilmiyoruz. Burada gördüklerin hiç yara almadan kurtulanlar. Bell göğsünü bir mengene içinde sıkıştırılıyormuş gibi hissediyordu. Ölümün ne demek olduğunu bilirdi ve çok ölüm görmüştü. Ama sevdiği bir yakınını kaybetmek çok acı geliyordu. Curtis öldü diye mırıldandı. Çok iyi bir insan, iyi bir dost ve birlikte çalıştığım en iyi dedektiflerden biriydi. ''Ben de çok iyi adamlarımı kaybettim.'' dedi Bronson. ''Ama şimdi bu acıyı hafifletmek için elimizden geleni yapmalıyız.'' Bell ona baktı. ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Emniyet müdürüyle buluştum ve ona Van Dorn Dedektiflik Şirketi'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledim. Geçmişte onunla pek anlaştığım söylenemez ama adam teklifimi memnuniyetle kabul etti.'' Yağmacılığı önlemek için elimizden geleni yapacak, cesetleri veya yıkılmış evleri soymaya kalkanları yakalayıp şehir hapishanesine tıkacağız. Neyse ki hapishane kale gibi yapılmış olduğu için hala sapasağlam duruyor. Ben de sizlere katılmak isterdim Horace ama benim başka bir işim var. Anlıyorum dedi Bronson alçak sesle. Jacob Cromwell. Evet, deprem onun ülkeden kaçması için ideal bir ortam oluşturuyor. Onu durdurmaya kararlıyım. Bronson elini uzattı. Sana iyi şanslar Isaac. Diğer eliyle odayı işaret etti. Bu bina emniyetli değil. Eğer kendiliğinden çökmezse yaklaşan yangın işini bitirecek. Bütün belgelerimizi alıp burayı terk etmek zorundayız. Size nasıl ulaşabilirim? Gümrük binasında bir kumanda merkezi kuracağız. Düzeni sağlamada ve yangınla mücadelede yardım etmek için gelen askeri birlikler de orada karargah kuracaklar. Birimizin olup biten hakkında Bay Van Dorn'a bilgi vermesi gerek. Bronson başını iki yana salladı. İmkansız, bütün telgraf hatları yıkıldı. Sana da iyi şanslar Horace. Cromwell'in nerede olduğunu öğrenince seninle temas kurarım. Bronson gülümsedi. ''Bahse girelim, senin yaşadığın yerde, Chicago'da böyle bir şey hiç olmaz.'' ''1871'deki yangını unuttun mu?'' dedi Bell gülerek. ''Hiç değilse sizin yaşadığınız felaket Tanrı'nın işiydi. Chicago'daki ise bir ineğin gaz lambasını tepmesiyle çıktı.'' Hepsiyle vedalaştıktan sonra Bell merdivenlerden inerek tekrar Market sokağına çıktı. Moloz yığınlarının arasından yürürken o anda Chinatown semtini yakarak hızla şehrin iş merkezine doğru ilerleyen, yangını seyretmek için toplanmış insan kalabalığını gördü. Palace Otel'e vardığında otelin Cole binasından daha iyi durumda olduğunu fark etti. Bell giriş kapısında durmakta olan adamı hemen tanıdı. Bu adam bir gece önce Grand Opera salonunda, Carmen Operası'nda Don Jose'yi oynayan Enrico Caruso'ydu. Ünlü tenor uşağının bavullarını kaldırıma çıkarmasını bekliyordu. Bell yanından geçerken onun ne lanet bir yer diye söylendiğini duydu. Bir daha ölsem buraya gelmem. Elektrik olmadığı için asansörler çalışmıyordu ama merdivenlerdeki molozlar temizlenmişti. Bell odasına girdikten sonra elbiselerini almamaya karar verdi. Onca bagajı yanında taşımasına gerek yoktu. Birkaç kişisel eşyasını küçük bir valize yerleştirdi. San Francisco'da hayati bir tehlike öngörmediği için 45'lik koltuğunu odasında bırakmıştı. Şimdi koltuğu valize koydu. Küçük tabancası da her zamanki gibi şapkasının içindeki kılıfa girdi. Powell sokağından Cromwell'in malikanesinin bulunduğu Nopil'e doğru yürürken eskiden bir otel olan moloz yığınının içinde devasa bir kirişi ümitsizce yerinden kaldırmaya çalışan adamlar gördü. Adamlardan biri ona işaret edip seslendi. Bize yardım etsene. Bu adamlar etrafı alevler içindeki bir moloz yığını altında kalmış bir kadını kurtarmaya çalışıyorlardı. Üstünde hala geceliği olan kadının kestane rengi saçları vardı. Bel kadının elini tuttu ve alçak sesle dayanın dedi. Siz oradan çıkaracağız.
Kocam ve küçük kızım onlar emniyette mi?
Bel başını kaldırıp üzgün bir ifadeyle onları izleyen adamlara baktı. İçlerinden biri başını iki yana salladı. Yakında onları görürsünüz dedi Bel. Yaklaşan alevlerin müthiş sıcaklığı yüzünü yalıyordu. Bel'in de desteğiyle hep birden bir kez daha kadının bacaklarını ezen kirişi kaldırmaya çalıştılar. Ama çabaları boşunaydı. Kirişin ağırlığı birkaç ton vardı ve altı kişinin kaldırabileceği gibi değildi. Kadın çok cesurdu. Alevler geceliğinin eteklerine ulaşana kadar sabırla ve ses çıkarmadan bekledi.
Lütfen diye yalvardı, yanarak ölmeme engel olun.
Adamlardan itfaiyeci olanı kadına adını sordu, sonra bunu cebinden çıkardığı bir kağıda yazdı. Diğerleri artık yüzlerini kavurmaya başlayan alevlerden kaçmak için geri çekildiler. Onca gayrete rağmen kadını kurtaramadıkları için hepsi dehşet içindeydi. Geceliği tutuşunca kadın çığlığı bastı. Bel hiç duraksamadan küçük tabancasını çıkardı ve kadını alnının ortasından vurdu. Sonra bir daha arkasına bakmadan itfaiyeciyle birlikte sokağa fırladı. ''Bunu yapmak zorundaydın.'' dedi itfaiyeci elini Bel'in omzuna koyarak. ''Yanarak ölmek en kötü ölüm şeklidir. Acı çekmesine izin vermedin.'' ''Evet vermedim.'' dedi Bel gözlerinden yaşlar süzülürken. Ama bu sahneyi ölene kadar unutmayacağım. 38. Bölüm. Cromwell yatağında gözünü açtığı zaman tavandaki avizenin şiddetle sallandığını gördü. Kristal taşları şıngır şıngır ötüyordu. Odadaki mobilya görünmeyen bir güçle dans eder gibiydi. Duvarda asılı duran büyük bir tablo yerinden sökülüp gürültüyle parkenin üstüne düştü. Evin taş blokları birbirine sürtünürken bütün binadan çatırdama sesleri çıkmaktaydı. Margaret sendeleyerek odasına girdi. Ayakta durabilmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Şok içinde bir sabahlık bile giyememişti. Üstünde sadece geceliği vardı. Yüzü bir martının göğsü gibi beyaz, açık kahverengi gözleri korkudan fincan gibi olmuş, dudakları titriyordu.
''Ne oluyor?'' diye sordu dehşet içinde.
Cromwell uzanıp onu kendine doğru çekti. ''Deprem oluyor sevgili kardeşim. Korkacak bir şey yok. Geçti sayılır.'' Sakin ve telaşsız konuşmasına rağmen Margaret ağabeyinin gözlerindeki gerginliği görebiliyordu.
''Ev üstümüze çöker mi?'' diye sordu korku içinde.
''Bu ev çökmez.'' dedi Cromwell güvenle. ''Kaya gibi sağlamdır.''
Sözlerini daha tamamlayamadan evin büyük bacaları sarsılarak devrildi. Neyse ki bacalar binanın dış tarafındaydı ve çatıya zarar vermeden dışarıya doğru düşmüştü. Hasarın büyük kısmı evin etrafındaki dış duvarların çatlayıp yıkılmasından kaynaklandı. Bir süre sonra sarsıntı azalmaya başladı. Ev depremin en şiddetli anlarını yıkılmadan atlatmış, yıkılan dış duvarlar ve devrilen üç baca dışında eski görünümünü korumuştu. İç duvarların taş üstüne ahşap kaplı olması ve yağlı boya veya duvar kağıdıyla örtülü olması nedeniyle sıva ve alçı dökülmemiş, ortalığı toz bulutu kaplamamıştı.
''Of tanrım!'' diye yakındı Margaret. ''Şimdi ne yapacağız?''
''Sen evi dolaş, hizmetçileri topla, yaralanan var mı?'' diye bak. ''Sonra da ortalığı temizlemelerini söyle. Önceliğin evi toparlamakmış gibi görün ama bir an önce ülkeden kaçışımız için en gerekli gördüğün değerli eşyalarını ve elbiselerini bavuluna yerleştir.''
''Fandor ajanlarını unutuyorsun.'' dedi Margaret hemen.
''Bu deprem bizim için çok iyi oldu. Şehirde kıyamet kopuyor. Bel ve Fandor ajanlarının bizi kollamaktan daha önemli sorunları olacak.''
''Sen ne yapacaksın?'' diye sordu Margaret geceliğine iyice sarınarak.
''Ben bankaya gidip kasadaki nakit parayı alacağım. Dün zaten büyük bir kısmını sandıklara istiflemiştim. Hepsini aldıktan sonra Abner'la birlikte sandıkları Rolls Royce'a koyup depoya götüreceğiz. Orada bunları vagona yükledikten sonra trenle Kanada sınırını geçeceğiz.''
''Çok kolaymış gibi anlatıyorsun.'' dedi Margaret biraz kuşkuyla.
''Ne kadar sade olursa o kadar iyi.'' Cromwell yataktan çıkıp banyoya doğru yürüdü. Yarın bu saatlerde San Francisco perdesi kapanacak. Birkaç ay sonra da Montreal'de yeni bir banka imparatorluğu kurmuş olacağız.
Tahminince ne kadar paramız olur?
Önceki gün 4 ayrı vilayetteki 4 ayrı bankaya telgrafla 15 milyon dolar transfer ettim dedi Cromwell. Yanımızda nakit olarak bir 4 milyon daha olacak.
Deprem korkusu bir anda geçen Margaret'in ağzı kulaklarındaydı.
12 yıl önce San Francisco'ya gelirken yanımızda olandan daha fazla.
Çok daha fazla dedi Cromwell. Tam tamına 19 milyon daha fazla.
Bell Cushman sokağındaki malikaneye geldiğinde Cromwell'i 20 dakika farkla kaçırmıştı. Şehrin merkezindeki inanılmaz tahribatı gördükten sonra bu evin depremi sadece hafif bir hasarla atlatmış olmasına şaşırdı. Artık moloz haline gelmiş olan dış duvarı geçip garaj yolundan yürüyerek ön kapıya gitti. Kapıya vurup geri çekildi ve bekledi. Uzun bir süre sonra kapı aralandı ve evin kahyası olan kadın başını uzatıp Bell'e baktı.
''Ne istiyorsun?''
Deprem korkusu bütün nezaket kurallarını unutturmuştu.
''Fandorn Dedektiflik Şirketi'nden geliyorum. Bay Cromwell'le görüşmem lazım.''
''Bay Cromwell evde değil. Depremden hemen sonra gitti.''
Bell camlı kapının perdesi arasından bir silüetin yaklaşmakta olduğunu fark etti.
''Bankasına mı gitti acaba?''
Kahya kadın bir adım çekilerek kapı eşiğine gelmesi için Margaret'e yol verdi. Margaret karşısında duran üstü başı toz ve çamur içinde kalmış adama baktı. Bell'in yüzü de kurumlardan kararmıştı. Onca acıya tanık olan gözleri bitkindi. Margaret onu tanımakta zorlandı.
''Sen misin Isaac?''
''Korkarım görünüşüm biraz farklı ama evet benim.''
Bell şapkasını çıkardı. ''Seni tekrar görmek çok güzel Margaret. Depremi yara almadan atlattığına sevindim.''
Margaret sanki onu ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu. Kapıdan geçmesi için biraz çekildi. ''Lütfen içeri girsene.''
Bell içeriye girdi. Onun çoğu kırılmış çini vazolar ve porselen biblolardan oluşan döküntüleri süpürmekle meşgul olduğunu anladı. Margaret'in üstünde kırmızı renkte bol pamuklu bir etekle yünlü bir kazak vardı. Uzun bir önlük giymişti. Tepesinde toplanmış saçlarından iki tutam yüzünün iki yanından sarkıyordu. Bu sade görünümüne rağmen etrafına tatlı bir hava yayıyordu. Üstünde en pahalı tuvalet de olsa, sade bir iş kıyafeti de olsa Margaret çok güzel bir kadındı.
Bell'i salona götürüp şöminenin karşısındaki koltuğa oturttu.
Halının üstü devrilen bacanı şömineden püskürttüğü küllerle lekelenmişti.
''Bir fincan çay ister misin?''
''Aslında bir fincan kahve için ruhumu bile satarım.''
Margaret kahyaya dönüp baktı. Kadın bu konuşmayı işittiği için sadece başını sallayıp mutfağa gitti. Margaret Bell'in büyüleyici gözlerine doğrudan bakmakla zorlanıyordu. Onunla ilk karşılaşmalarında olduğu gibi yine içine giderek kabaran bir şehvet dalgası sarmıştı.
''Jacob'dan ne istiyorsun?'' diye sordu lafı dolandırmadan.
''Sanırım bu sorunun cevabını biliyorsun.'' dedi Bell tek düze bir sesle.
''Onu bir kez daha kaçıramazsın. San Francisco'da bunu yapman mümkün değil. Herhalde artık bunu biliyorsundur.''
''Ağabeyin de sen bu şehirdeki pek çok politikacıya rüşvet yedirmişsiniz. İşlediğiniz suçlar için burada tutuklanmanız imkansız.'' dedi Bell hüsran içinde.
Bir an susup evi temizleyip toparlayan hizmetçilere baktı.
''Şehirde kalmaya niyetlisiniz galiba.''
''Neden olmasın?'' dedi Margaret kızmış gibi yaparak. ''Burası bizim şehrimiz. Çok güzel bir işimiz ve yakın arkadaşlarımız var. Buradaki yoksullara bütün kalbimizi açtık. Neden gidecekmişiz ki?''
Bell neredeyse Margaret'e inanacaktı. Brown Palace Otel'de dans ettikleri geceyi ve onun yalan söylemekle çok usta olduğunu hatırladı. Gerçekten çok ustaydı.
''Jacob bankada mı?''
''Hasar tespiti için gitti.''
Market sokağından geriye ne kaldığını gördüm. Binaların çoğu yıkılmış, sadece birkaçı hala ayakta. Cromwell Bank'ta hızla yaklaşan yangının yolu üstünde.
Margaret endişeli görünmüyordu.
Jacob tıpkı bu evi olduğu gibi bankayı da 1000 yıl dayanacak şekilde yaptırdı. Gördüğün gibi North Hill'deki gösterişte birçok malikane ağır hasar görmüşken bizim evimiz sapasağlam duruyor. Cromwell malikanesi sonsuza kadar dayanacak şekilde yapıldı.
''Öyle olsun Margaret.'' dedi Bell ciddileşerek. ''Ama seni ve Jacob'u uyarıyorum. Sakın şehirden ayrılmaya kalkmayın.''
Margaret birden öfkeyle kızararak ayağa fırladı. ''Sakın beni tehdit etmeye kalkma. Ağabeyime de zorbalık edeyim deme. Blöf yapıyorsun Isaac. Bu şehirde hiçbir yetkin, hiçbir nüfuzun yok. Ağabeyimle ben sen gittikten sonra da uzun zaman burada yaşayacağız.''
Bell de ayağa kalktı. ''Bu konuda yenildiğimi kabul ediyorum. Bu şehirde ve politika çarkında hiç nüfuzum yok. Ama şehir sınırlarını aştığınız anda ikiniz de bana aitsiniz. Bundan hiç şüphen olmasın.''
''Defol!'' diye tısladı Margaret. ''Çabuk defol git!''
Bir an ikisi de öfke kıvılcımları saçan gözlerle birbirlerine düşmanca baktılar. Sonra Bell şapkasını başına geçirdi ve ön kapıya doğru yürüdü.
Margaret, ''Ağabeyime bir daha dokunmayacaksın.'' diye bağırdı arkasından. ''Bin yıl geçse de ona bir şey yapamayacaksın. Önce beni öldürmen gerek.''
Bell dönüp ona son kez baktı. ''Keşke bunu söylemeseydin.'' Sonra dönüp kapıdan çıktı. Abner Rolls-Royce'u büyük bir ustalıkla sokakları dolduran moloz yığınları ve insan kalabalığı arasından geçirerek Cromwell National Bank'a sürüyordu. Bir köşeye geldiklerinde polis memuru Abner'ı durdurdu ve derhal Mechanics Pavyonu'na gitmesini emretti. Bu muazzam bina birçok spor müsabakasına, konsere ve fuara ev sahipliği yapmıştı. Şimdi ise çaresizlik içinde burası geçici bir hastane ve morg olarak kullanılıyordu. Polis memuru ısrarla Cromwell'e otomobilinin yaralıları taşımak için ambulans hizmeti vereceğini söylemekteydi.
''Otomobilimi başka bir amaçla kullanacağım.'' diye açıkladı Cromwell. Sonra konuşma ortamından ''Bankaya giderim Abner.'' dedi.
Polis memuru tabancasını çıkarıp nabluyu Abner'a doğrulttu.
''Bu otomobile el koyuyorum. Derhal ikiniz de pavyona gideceksiniz. Yoksa şoförünün beynini dağıtıp otomobili de daha vicdanlı bir insana devrederim.''
Cromwell pek etkilenmemişti.
''Çok güzel konuştun memur bey ama otomobil bende kalacak.''
Polisin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu, tabancasını sallayarak ''Seni bir daha uyarmayacağım.'' diye başladı.
Cromwell'in 38'lik koltuğundan çıkan kurşun göğsüne saplandığı anda polis şok içinde geriledi. Bir an şaşkın bir halde ayakta sendeledikten sonra kalbi durdu ve yere devrildi. Cromwell bir an için bile duraksamamış, endişe ya da pişmanlık duymamıştı. Abner hemen otomobilden çıkıp cesedi aldı ve ön koltuğa yolcu gibi oturttu. Sonra direksiyonun başına geçip otomobili birinci vitese aldı ve hareket etti. Sokaklarda öyle bir curcuna vardı ki haykıran insanlar, arada bir çöken bir binanın çıkardığı gümbürtü ve itfaiye araçlarının sirenleri arasında kimse polis memurunun öldürüldüğünü fark etmemişti. Onun yere devrildiğini gören birkaç kişi de adamın yaralandığını, otomobilini ambulans olarak kullanan şoförün de onu yerden kaldırdığını sandı.
''Cesedi bir yere bırakırsın değil mi?'' diye sordu Cromwell, sanki uşağına ölü bir böceği çöpe atmasını söyler gibi.
Abner konuşma hortumundan ''Hallederim.'' dedi.
''İşim bitince otomobili bankanın arkasındaki servis ve yükleme kapısına getir. Anahtarını kullanıp sen de arka kapıdan girersin. Sandıkları otomobile taşımak için yardıman gerekli.''
''Tamam efendim.''
Rolls-Royce Sutter ve Market sokaklarının kesiştiği köşeye geldiğinde Cromwell yaklaşan yangını ve yarattığı tahribatı gördü ve bankasını ne durumda bulacağı konusunda endişelendi. Bina görüş alanına girince içini sevinç kapladı. Cromwell National Bank depremden en küçük bir hasar almadan çıkmıştı. Cromwell'in böbürlendiği gibi sağlam taş yapı bin yıl geçse dayanacak gibiydi. Duvarlar ve kolonlarda en küçük bir çatlak bile yoktu. Görülebilen tek hasar pencerelerdeki renkli camların parçalanmış olmasıydı. Camlar tuzla buz olup bankanın önündeki kaldırıma yığılmıştı. Abner otomobili bankanın önünde durdurup arka kapıyı açtı. Birkaç banka çalışanı hayatlarının akışını değiştiren bu korkunç olayın etkisiyle ne yapacaklarını bilememişler, alışkanlıkla iş yerine gelmişlerdi. Cromwell otomobilden çıkıp merdivenlere doğru yürürken hemen etrafını sardılar ve hepsi aynı anda konuşmaya başladı. Cromwell elini kaldırıp onları susturdu.
''Lütfen, lütfen evlerinize dönün ve ailelerinizin yanında kalın. Söz veriyorum bu felaket sona erip işimiz normale dönünceye kadar maaşlarınız ödenecektir.''
Boş bir vaatti. Banka kapalıyken Cromwell'in kimseye maaş vermeye niyeti olmadığı gibi yaklaşan alevlerin birkaç saate kalmadan banka binasını da içine alacağını görüyordu. Her ne kadar duvarlar taştan ve yanmazsa da çatının ahşap kirişleri kolayca alev alır, kısa zamanda bütün binayı boş bir iskelet haline getirirdi.
Memurları bankadan ayrılmaya başlar başlamaz Cromwell ceket cebinden bir anahtar demeti çıkarıp bir tanesiyle bankanın devasa bronz kapısını açtı. Birazdan alevlerin içerideki bütün kayıtları yakıp kül edeceğini bildiği için kapıyı kilitlemeye gerek görmedi. Doğruca kasa odasına gitti. Kilit kombinasyonu saat 8'e ayarlanmıştı. O anda saat 7.45'ti. Cromwell sakince krediler müdürünün masasına doğru gidip deri koltuğa oturdu ve göğüs cebinden bir puro çıkardı. Duruma tamamen hakim olduğunu hissederek arkasına yaslandı ve puronun dumanını süslü tavana doğru üfledi. Birkaç milyon dolar kaybetme ihtimali vardı. Ama sigortası zararı karşılardı. Rakipleri bütün aktiflerini kredilere bağlamışken Cromwell kendi aktiflerini hep nakit olarak tutmuş ve senetlere yatırım yapmıştı. Şehirden kaçtığı duyulunca banka müfettişleri akbabalar gibi Cromwell banka üşüşeceklerdi. Yatırımcılarının talihi varsa 1 dolarlık yatırımlarının karşılığı belki bir 10 sent alabileceklerdi.
26. ayının sonu. Sayfa 310.